Taktik sahasının NBA podcast'i Flagrant One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fethi Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte bu gündemsizliğin içerisinde bir konsept deneyelim. Soruları ayıralım dedik bu bölümü. Kendisiyle birlikte gelen soruları yanıtlayacağız. Tabii ki bu gündemsizliğin belli başlı sebepleri var. Onlara da değineceğiz. Özellikle oyunun çok
güzel.
Efendim?
Yani 2 haftadır podcast yapmıyoruz. Onun konuyu da bir açıklamak lazım.
Onun da açıklamasını da yapacağız yine herkese. Ama her şeyden önce, öncelikle tabii ki hoş geldin abi. Keyifler yerindedir inşallah.
İyi, iyi. Çok şükür. Çok şükür.
Ve bir Twitter üzerinden vlog çektin abi aslında. Öyle diyebiliriz. Öyle olmadı belki ama tweetlerle oldu. Fethi Bey'in Beyrut seyahati, arkada bir tane şey çalıyor işte. Dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın. Öncelikle bize Beyrut seyahatini anlatmak ister misin? Yani enteresan tweetlerin de oldu. Enteresan bir tecrübe oldu senin için belli ki. İstersen oradan girelim konuya, sonra basketbola ineriz.
Şey, bu arada hani 2 hafta podcast yapmamamızın sebebi, hani ben All-Star hafta sonunda zaten Beyrut'taydım. All-Star hafta sonunda. O yüzden All-Star hafta sonuna dair hiçbir şey.
Sana gider, adam da Beyrut'a gitti ya şey döneminde.
All-Star, bu arada hafta. Yani aynen aynen NBA'yi benim kadar seviyorsunuzdur. Yani lig tatile gidince ben de kendi tatilimi şey yaptım, kullandım. Hani maç kaçırmayayım İstanbul'da diye. Geçen sene de şeydi, NBA playoff'ların başladığı ilk gün istifa etmiştim işimden. O gün oturttum
maçı. Evet, doğru. O dönem şeydi böyle, hani abi sizin yorumların kalitesi de bayağı arttı. Niye acaba?
Aynen, işsizim ben
değilim. Siz kaliteli podcast, siz kaliteli şey alın diye, siz kaliteli yorum alın diye ne fedakarlıklar yapıldı arkadaşlar geçen sene.
Neyse. Beyrut benim ilk yurt dışı deneyimimdi. Gerçekten ilk defa yurt dışına çıktım.
Yalnız mıydın?
Yalnız gittim. Normalde Uğur Şen'le gidecektim. Uğur Şen çekindi en son olaylardan. Aslında hani birçok kişinin çekinip gitmediğini duydum da, ben ilk defa yurt dışına çıkmaya niyetlenmişken vazgeçsem çıkmaktan muhtemelen bir daha affetmezdim kendimi çıkabilmek için. Hani yaşamak öyle yaz tatili. Aynen. Hakikaten öyle düşündüm. Abi ama çok çok güzel bir şehir ama çok küçük bir şehir. Yani Beyrut'ta gezeceğiniz yerler Kadıköy kadar. Hani Hamra, şey, Beyrut'ta Hamra yazarsanız zaten en merkez caddesi oradaydı benim otelim. Ve şehrin gezilecek yerlerini böyle denk gelerek şey yaptım. Hani bir gün hiç gezmeye, ilk indiğim gün hiç tarihi mekan görmek gibi bir niyetim yoktu. Ben gerçekten böyle sahilde yürüyeyim, dinleneyim. Zaten uçaktan gelmişim işte. Ne yemek yiyebilirim, ona bakayım falan diye düşündüm. Bir baktım, gezmek için listeye aldığım yerler karşıma çıktı işte. Muhammedül Emin Camisi var. Onun yanında çok güzel bir kilise var. Hani karşıma çıktı şehir. Hani 3 gün orada, 2 gün bile yeter aslında Beyrut'ta yolunuzu öğrenmek için. Ben 3. gün şey yaptım. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Hani ne kadar politik bir şehir olduğunu, insanların falan filan çok canınızı sıkmayacağım. Ancak highlight edilmesi gereken nokta olarak, ben 2 gün Kuzey Beyrut'ta sıkılınca 3. gün Güney Beyrut'a gideyim dedim. Güney Beyrut'ta biliyorsunuz bazı mahalleler Hizbullah'ın kontrolünde ve farkında olmadan Hizbullah'ın kontrolündeki bir mahalleye girdim. Goberi'ye. Ve Goberi'de hani ben turist olduğum için
herkese biliriz zaten NBA yayınlarında.
Yok yok, şöyle. Aynen, Goberi. Çok severim Goberi.
Neyse, ya bok ettin ya. Çok güzel şakaydı. Bok ettin ya.
Neyse abi.
Abi vallahi zaten o Utah takımının dağılmasının sebebi de Boyan Bogdanovic'e savunma yapamamasıydı falan.
Abi dur. Şaka bir yana, benim hayatımın en korku dolu anlarıydı. Ben turist olduğum için Beyrut'ta özellikle duvar şeylerini çekiyorum. Birçok hani paylaştığımdan çok fazla duvar resmi çektim. Hatta onları da önümüzdeki ay böyle Türkçe'ye falan çevirip şey yapacağım. Paylaşacağım hesabımda. Ben çekerken Hizbullah Mahallesi'ne girdim ve etrafı çekmeye devam ettim. Sonra bir tane gerçekten şey, şehit matemi vardı. Hani şu an hala İsrail'le savaş halinde Hizbullah. Ve işte İsrail tarafından şehit edilen militanlarına bir matem töreni düzenliyorlardı. Ve çıkardım telefonumu ve matem törenini videoya aldım. Sonra bir kadın benim çektiğimi görünce korkarak kaçmaya başladı kameradan. Hani bir erkek olarak onun yüzünü şeye kayda almak üzere olduğumu fark edince ben o an etrafıma baktım ve dedim ki ben bir Türk'üm, İngilizceden başka dil konuşamıyorum. Bu insanlar arasında gerçekten, hani bu arada şeyi söylemem lazım. Lübnan'da insanlar gerçekten Türklere benziyor. Yani gerçekten işte sizin kafanızdaki Arap görüntüsü kadar esmer insanlar değiller, öyle diyeyim. Hani bunu böyle anlatmak lazım ama Goberi'de insanlar biraz daha Şii'ydi. Biraz daha sakallı ve esmerce insanlardı. Hı-hı. İşte bu insanlar bana benzemiyor. Ben İngilizceden başka dil bilmiyorum. Yarım saattir embesil gibi oranın buranın fotoğrafını çektim. Bir de en son muhtemelen onlarca militanın ve onların eşlerinin suratını çektim. Fikri geldi bana ve oradan uzaklaşmaya çalıştım. Çünkü tahmin ediyorum ki biri hemşerim sen kimsin diye sorsa muhtemelen hani sorguya çekilecektim yani. Neyse ben o panikle abi Hizbullah Mahallesi'nde kayboldum 1,5 saat. Beyrut'ta şöyle bir ayrıntı var. Tüm şehir taksicilik yapıyor. Hani yolda yürürken bile 2 tane taksi size illa geliyor. Binecek misin diye böyle korna çalıyor. Hı-hı. Ben kaybolmanın ortasında şey dedim. Hani bir taksi çağırırım ve beni alır kurtarır buradan. Abi Uber'den 2 tane taksi çağırdım. İkisi de ana caddeye çıkmadığım sürece gelemeyeceklerini yazdılar. Ve hani ana cadde nerede bilmiyorum. Haritam doğru çalışmıyor. Muhtemelen jammer koymuşlar çünkü hala bombalanıyor Lübnan İsrail tarafından. Hani mahalleye jammer koymuşlar haritanın çalışmaması için. Ve kayboldum ve sadece İngilizce konuşabildiğim için ve oradaki herkes gergin militanlar olduğu için, çünkü ben cumartesi günü oradaydım. Pazar döndüm. Pazartesi günü oranın 3-5 mahalle aşağısını bombaladı İsrail. Hani orada bir an gerçekten şey, yani insanlara kendimi anlatamayacağım ve 2 gün sorguda kalacağım falan tarzı bir korku yaşadım. Sonra arabaları takip ederek ana caddeye çıkıp taksiye bindim. Otelime döndüm. Ve bu işleri biraz bilen bir arkadaşıma sordum. Hani Hizbullah, hani Arap olduğu için Hizbullah'la bağlantısı olan bir arkadaşıma sordum. Ve evet, yakalasalardı o videoyu götünden çıkarırlardı dedi açıkça. Hani böyle bir şeylik yaşadım, komiklik yaşadım. Ve bu hani hem bu zamana kadarki hayatımın en derin korkusunu hissetmiş oldum o an. Hem de şey oldu yani, gerçekten hayatımda hiç böyle highlight edebileceğim bir anı da olmamıştı başka bir ülkede. Ama ortalama olarak hani bana dersen ki oğlum Beyrut'u görmüşsün gidelim mi? 2 günlük tatil için gitmenizi öneririm. Çok güzel insanları, çok hoş, çok yardımsever, çok güler yüzlü insanlar. Gerçekten çok güler yüzlü insanlar. Çok iyi niyetli, çok eli bol insanlar. Yani ben orada hı-hı, çok yalnız başıma olmama rağmen çok çok güzel enerjiler hissettim. Yani çok çok sevdim oranın insanını. Ancak işte o son gün yaşadığım olay, son yani cumartesi günü yaşadım, pazar sabah döndüm. Olay bir şey yaptı beni. Tamam. Tamam, Beyrut'ta da göreceğimizi gördük dedirtti yani. Ve o yüzden geçen hafta sonu ben Beyrut'ta böyle işler peşindeydim. Hani NBA podcast'i niye gelmedi diye soran varsa o yüzden.
Peki bir şey soracağım. O şey anma vardı dedin ya.
Aynen, matem vardı.
Matem vardı. Peki gizli mi yapılıyordu yani? Kayıt alan abi, herhangi bir kimse yok muydu mesela?
Yok. Ya gizli yapılmıyordu, sokağın içindeydi de. Bir tane hani biri kayıt alıyor diye ben şey yaptım da sonra şeyi fark ettim abi görüntülü izince. Adamın elinde profesyonel kamera var. Muhtemelen adam hani oradaki şeyin resmi çekicisi yani, videocusu. Hı-hı. Hani matem, o kayıt altına alıyor ve şeyi fark ettim. Sonra o zaten hanımlar bölümünü kayıt altına almıyordu. Ben öyle Avel gibi çektim tüm açıyı.
Hani
ve bir tamam, kadın dese, bir kadın yanındaki erkeğe dönüp dese ki ya bu beni çekiyor, kim bu? Hı-hı. Hani orada hani cebimde sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla beni muhtemelen hangi örgütün ajanısın diye en azından sorguya çekerlerdi. Yani öyle bir sıkıntı yaşadım.
Peki seyahate eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Abi yemekler güzel ama öyle inanılmaz güzel değil. Bu ekmek arası künefe olayını yedim ama ekmek arası künefenin ekmek arası kısmının olayı insanlar yürüyerek yesin diyemiş. Yani şey değilmiş yani, künefe yapalım ve biz bunu ekmeğin arasına koyalım diye bir niyetleri yokmuş. Biz künefeyi çok seviyoruz, bunu nasıl yürüyerek yiyebiliriz diye bir niyetleri varmış. Ya birine gidip künefe istediğinde sana tabakta veriyor. Hani özel rica etmen gerekiyor. Hani gittim, çok ünlü bir şey vardı, tatlıcı var işte, Hellep diye bir yer. Ali Emin Hellep ve Çocukları 1881'den beri diye bir dükkan var. Gittim oraya, künefe istedim. Özel rica etmem gerekti ekmeğin arasına koymasını. gösterdi ekmeği, bunun arasında mı istiyorsun dedi. Evet dedim. Sonra sordum, hani ya dedi, biz bunu insanlar burada işte sahil burası gezerken yesin diye ekmeğin arasına koyuyoruz. O ekstra tadı olan bir şey değil dedi. Hatta bir tane boş verdi. Hani şey olanı verdi. İçine bir şey koymadan verdi. Bak tadına dedi, bu tatsız bir şey dedi yani. Orada adamla onu konuştuk. Normal hani künefe istediğinde herkes şey veriyormuş. Düz tabakta veriyormuş. Ama şey, yemekleri güzel, insanları güzel. Dediğim gibi hani 2-3 günlük tatil için değer ver. Hani bu arada şey, ben Lübnan'da işte Biblos var, Lübnan Dağı var. Hani çok güzel yerler var. Sadece Beyrut'u gezmek istedim. Ama şu an hani yarın Beyrut'a gitsem havaalanından ya da şehrin herhangi bir yerinden haritaya bakmadan otelimi bulurum. Yani bu şeye ulaşmış olmak biraz hoşuma gitti benim. Öyle diyeyim, o kadar küçük bir yer.
Peki geçelim mi abi basketbola?
Geçelim abi her zaman.
şeyin devamı, Beyrut seyahatinin özeti ve vlog çekimini Fat Fail Bey YouTube kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlar.
Bu arada Beyrut'un şeyden açtık yani. Ben podcast'i neden çekemediğime dair anlatacaktım. Sonra Beyrut konuşmuş bulunduk.
Çok kısa All Star'ı izleyip izlemediğini sorayım.
Abi şeyi izledim. Smaç yarışmasının tekrarını izledim. Sabrina vs. Stephen Curry'i izledim. Başka bir şey izlemedim. Yani şeyi gördüm. Abi o Skill Challenge'daki ilk pas attıkları deliğin ayıp da bir şey olmuş artık ya. Hani NBA All-Star'a dair konuşmak istiyor muyuz bilmiyorum ama izlemekten ziyade bu sene artık ayyuka çıktı biliyorsun. Bir tane de haber çıktı. Adam Silver bu All-Star'ın ciddi geçmesi için çok uğraşmış ve hiç ciddi geçmediği için büyük hayal kırıklığı içindeymiş diye bir haber çıktı.
Evet.
Hani bunun üstüne birçok tartışma döndü. Birçok köşesi de okudum. Ve gerçekten hakikaten bu yani ligin ciddiye alması lazım şeyi. All-Star hafta sonu yani. Sen kafam kadar şey koyuyorsun. Delik ne kafam kadın? İnsan vücudu kadar delik koyuyorsun. Buradan pas geçir yetenek yarışmasında diye. Sonra diyorsun ki oyuncular niye ciddi almıyor yetenek yarışmasını? Ya da işte ne bileyim. Smaç yarışmasına 2 senedir McClunk katılıyor, tamam mı? Yani niye ciddi alsın ki bir smaç yarışmasına? Ya Jaylen Brown'un dalga geçmeye katılmış yani. Jaylen Brown. O 4 tane işte birilerini adayacağım smaç yapayım diye katılmış adam. Hani işte Sabrina Stephen Curry iyi fikirdi. İyi fikir. Ama abi yani çok fazla reklam var. Yani çok fazla o mavi top, Sprite, o bir şey, o gözümü alıyor yani. Böyle ürün yerleştirmeden kafayı yiyorsun. O yüzden NBA All-Star'ının hani All-Star olan oyuncuları All-Star olarak onurlandırmaktan başka yani hiçbir anlamı olmadığını kabul edelim ve işte devre arası Enis konseri Türkiye Basketbol Ligi All-Star'ları seviyesine çekelim artık bu organizasyon olan ilgiyi. Yani Gerald Green'in fritöz aldığı Rus Ligi All-Star yarışmasına dökelim yani bu işi.
Katılıyorum.
Bu arada hocam bir şey diyeceğim. Hani bunu Türk VSL gurmeleri hatırlar. James White Fenerbahçe'de oynarken rakibi kimdi hatırlamıyorum. Bakarım. Antalya'da oynuyordu muhtemelen de. Bir smaç yarışması şeyi yaptı James White. Allah çarpsın son 5 seneki şeyden iyiydi. James White Türkiye Ligi All-Star'ında şey vurdu abi. Serbest atış çizgisinden bacak arası vurdu. Hani şimdi yani McClung'ın smaçları da o kadar şeydi. Zaten McClung o kadar adam kısa olduğu için hani hareketleri anlamıyorsun. Böyle çok dolgun dolgun yapamıyor. Hani pıt pıt yapıyor. Hani o yüzden ya anlamı yoksa bir işin anlamını geri getirmeye çalışmamak lazım. Belki de vazgeçmek lazım yani. Belki gerçekten uzaklaşmak lazım ama işte bu parayı getirdiği paraya da ihtiyacı var NBA'in. Ama işte oyuncuların o paraya ihtiyacı yok. Yani bilmiyorum, belki şeye çevireceksin. Nasıl oynadı herkes in-season tournament'ı para için. Burada da daha adam akıllı ödül koyacaksın yani. Yoksa bu abi izledim mi izlemedim. Çünkü kimse izlemiyor ama benim çocukluğumda değil, şurada 7-8 sene öncesinden kastediyorum. Yani üniversiteye yeni başladığım zamanlar, lise öğrencisiyken. Yani All-Star maçı izlemek, All-Star en azından cumartesi gecesi. Bizim pazartesi günü cumartesi gecesini izlediniz diye konuştuğumuz bir etkinlikti yani.
Vallahi katılıyorum abi ya. Ben hiçbir şey izlemedim bu arada. Gerçekten hani hiç açıp. Ben normalde hiçbir şey yapmasam bile maç yarışmalarının özetlerini izlerdim. Highlightları ama ona bile bakma gereği duymadım yani. O kadar şey oldu ki artık son yıllarda. Bir de işte bir maçla alakalı bir kesit düştü. Ya skor bu, o da skor dikkatimi çekti. İşte bir taraf 100 küsürdeydi, tamam mı? Hı-hı. Dedim herhalde 3. çeyrek falan. Bir baktım 2. çeyrek. Ya dedim abi hadi ya. Yani hani tamam bu şakrabanlık yapıyorsunuz da bu kadar da olmasın artık dedim yani ve hiç.
Abi bir de eskiden All-Star maçında hani savunma mamulmaya geç, tamam mı? Tamam. Tamam, eskisi kadar savunma yapmasınlar yine. Okey. Eyvallah, bir şey demiyorum. Abi smaç maç vururlardı. Tamam mı? O alüp malüp yaparlardı. Şimdi olay şeye döndü. Lillard bir başlıyor abi logo fırlatmaya. Tamam mı? Kendi sahasından Doncic sonra kendi sahasından fırlatıyor. İşte zaten işte ulan Lillard buradan soktuysa iki adım içinden de ben sokarım diye Jaylen Brown sallıyor. Hani olay şeye döndü yani. İdman şutu atıyorlar potaya labali şekilde. Yani şeyden özetler düştü. All-Star ısınmaları. Allah çarpsın ısınmalar daha eğlenceli geçmiş. Çünkü daha fancy şutlar denemişler. Rezil olmaktan korkmayıp.
Hı hı.
Hani o yüzden hani belki de çöpe atılması gereken bir şey. Yani o parayı bir daha nasıl kazanır, geri kazanırlar bilmiyorum ama tamamen baştan aşağı kurgulaman lazım bunu. Yoksa şu an gerçekten ölü. Ölü Salih modunda NBA All-Star'ları.
Hiçbir şekilde izlenebilir bir durumda değil yani hakikaten. Bilmiyorum nasıl çözecekler ama. Diğer taraftan oyunun kendisine gelecek olursak da oyunun kendisinin de bir izlenir yanında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle son dönemde. Evet, bilmiyorum ya. Katılacak mısın?
Evet yani özellikle ya şeyi söylemek lazım. Hani hakkında verdik önceki bölümlerde. Bu sezon ilk önce in-season tournament goy goy ile ilk bir ay gerçekten intensti. Sonra giderek azaldı ama trade deadline'da işte takımlar yakındı, işte batıda çok büyük mücadele var. Doğu'da Boston aldı başını gitti ama diğer takımlar hala herkes her yere oturabilir. Ama abi oyunun gittiği yer çok ürkütücü bir tek düzelik maalesef.
Aynen. Aynen.
Yani gerçekten burada kullanılması gereken kelime tek düzelik. Yani oyunu üçlük, iyi üçlük sokmak üzerine kurmayan tek takım New York falan galiba. Yani ve şöyle bir istatistik var işte. Bunu hem Boston kaybettiğinde bazen kullanıyorum. Bazen işte Ryan Bernardoni'nin bana gösterdiği bir istatistik. Hani ondan atıfla şey yapıyorum. Abi NBA'de artık bir takım %40 üzeri üçlük atıyorsa ve rakip %30'un altında üçlük atıyorsa 40 üzeri atan takım kazanıyor maçı. Yani %10 ihtimal falan var. Sen ligin en iyi takımı ol, rakibin en kötü, ligin en kötü takımı olsun ancak %10 şansın oluyor. O %10'dan biri olabiliyorsun. Sen %30'dan aşağı şut atıyorsan rakibin %40'dan yukarı üçlük atıyorsa. Tamamen el tutması. Lig ortalaması oldu zaten %37 yani.
Evet.
Hani ve şeyde haklılar bu arada, ben koçları falan da suçlamıyorum artık. Yani tüm lig %40'la üçlük atıyorsa, tüm lig %37'nin içinde şey de var bu arada. Devre sonu sallamalar. İşte hiç şut olmayan adamın attığı şeyler. Yani demek ki iyi pozisyon hazırladın da %40'la atıyor lig. Hani yuvarlayalım.
Abi tüm lig yani bir şutta 1.2 sayı çıkartıyor aslında.
Abi yani böyleyse olay. Al işte abi Boston. Boston'ın hücumu çok şey. Yaratıcılıktan uzak bir hücum. Yaratıcı fikirlerden uzak bir hücum. Şey yani. Inside out yapacağız. Mümkünse üçlük atacağız. Inside out yaptık. Üçlük bulamadık. Inside out yaparken bir yerde switch yakalamışızdır. Post-up oynayacağız. Bak fikir bu Boston.
Evet.
Şeyin fikri bu. Mazula'nın fikri bu. Abi tarihin en iyi hücumu şu an. Ve 4 sene oldu. 4 sene oldu. 4 senedir ligin en iyi hücum takımı. Tarihin en iyi hücum takımı. Ve abi 2016 Warriors bu sene oynasa Toronto Raptors'tan az sayı atıyor pozisyon başına. 2010 yani 73 galibiyetli Warriors. Hani hani geçen haftalarda bir rant atmıştım. Hani tekrar edeyim. Hani 5 senede mi arttı bu ligin yetenek tavanı? 5 senede hani şey mi oldu? Scottie Barnes daha iyi bir oyuncu mu oldu Stephen Curry'den? Yani açıkça söylemek lazım ki Adam Silver görevde kalmayı devam ederse 5 sene ve 5 sene basketbol gerçekten bir jenerasyon toparlanamaz bir yara alacak. İnanılmaz bir şey bu. Yani ne kendinden başka bir ligin yaşamasına izin veriyor. Hani Avrupa basketbolunu two-way kararıyla, Avrupa basketbol dediğimiz şey bitti. Two-way kararıyla bitti. Her yıl 60 oyuncu ve o 60 oyuncudan biri olmayı umut eden 100 oyuncu, 160 oyuncu yani. Bir tane anlamlı dakika oynamadan sezon geçiriyorlar. Ve kendi memleketlerinde yapıyorlar bunu. Okey. Onur Akbitim two-way oyuncusu. Kontrat aldı. Kutlarım Onur Akbitim'i. Bunu da ikimiz de bekliyorduk bu arada kontrat almasını. Hani. Abi Onur Akbitim neden Fenerbahçe'de oynayıp bir tane Türkiye'li bir gencin, 10 yaşındaki çocuğun basketbola başlama sebebi olacakken neden Windisti Bulls'ta takılıyor? Abi basketbol böyle mi gelişir? Ya da işte Ignite projesi. Jalen Green'leri falan filan en parlak yıldızları topluyorsun. Ya affedersin bok gibi bir ligin içine alıyor, atıyorsun. Ne o çocuklar gelişiyor? Sen o çocukların işte Duke'te, Indiana'da, işte Michigan State'te, LSU'da falan filan bir hikaye yaratması imkanının önüne geçiyorsun.
Ve kolejde bitirdin.
Kolejde bitirdin. Abi şey hikayesi kadar güzel. Gonzaga'nın final oynadığı sene.
Devin
o seneki Tennessee. O seneki Baylor. O seneki UCLA. Tam abi bak Mart turnuvası geliyor. Bak Mart'a geliyoruz. Önümüzdeki hafta Mart. Şimdi kolej turnuvaları başlayacak. Hiç izledin mi bu sene kolej?
Tek bir dakika bile izlemedim abi.
Ben de geçen özet bak. Bir çocuk izlerken. Bir tane oyuncu izlerken. E onu bitir. NBA hadi bu kadar şeyi yaptın. Tamam tüm her şeyi sömürdün. Para sende sömür. Kapitalizmin kuralı yapacak bir şey yok. Bir de NBA işte sosyalizm falan derler. Neyse onu ayrı muhabbet. Girmeyeceğim oraya şimdi. Bir sosyalist olarak. Hadi tamam para sende. Tüm etrafını sömürdün. Ortaya koyduğun mal daha iyi mi? Değil. Değil abi yani ben razı. Burada da gerçekten kendimi cetvel olarak görmekte de hak görüyorum kendimi. Ben çünkü 15 senedir 27 yaşıma girdim dün. 15 senedir bir haftada en az hiç izlemediğim hafta 5 tane basketbol maçı izleyen insanım. 15 senedir. 13 senedir, 15 senedir. Abi ben dün Indiana Dallas maçını izlerken ekranı kapatıp sırtımı döndüysem Haliburton Doncic varken sahada. Dün efendime söyleyeyim Milwaukee Philadelphia maçını izlerken üf bu ne oluyor ya falan dediysem abi sen çıkmalardasın demektir. Yani bu olacak gibi değil. Ha ama şöyle bir eleştiriyi yumuşatalım en sonunda. Her zaman All-Star arasının hemen sonrası ve hemen öncesi oyuncular bir sömestr tatili şeyliğinde olurlar. Dingilliğinde. Şimdi 20'şer maçları kaldı takımların. İşte bir önümüzdeki 15 maç İyice ramp up olması gereken takımlar olacak ve iyice kendini salan takımlar olacak. Ama
bu sezon özelinde bir tehlikeyi söyleyeyim mi sana? Sıkıntıyı daha doğrusu. Abi play-in yarışı yok.
Aynen. Play-in işi de bitti.
Yani Utah düştü. Houston düştü. Lakers'ı Golden State'in yeri belli zaten.
Doğu'da yok. Doğu'da 9. Doğu'da Trae Young da gitti. 8. sıra şeyi de yok. Yarışı da yok.
Yani abi şey yok ki. Hani orada böyle vites attırması gereken takım sayısı çok sınırlı. Yani belki Dallas Mavs diyebiliriz hani play'ine kalmayalım diye uğraşacaklar ama o kadar yani.
Ya belki şey olur işte Phoenix iyi oynuyor bir süredir. İşte Dallas takaslardan sonra daha iyi gözüktü bir süre. İşte Golden State bayağı iyi. Golden State bence playoff'a kalacak ilk 8'den. Yani. Ama abi hani oyun gerçekten şuna döndü. Ya ben her takımı artık böyle anlatabiliyorum. Rebound, iyi savunma, switch, potadan uzak tut, rebound, çık, tempolu çık çık çık çık çık çık çık, pas pas, üçlük buldun, girerse tempo yakalıyorsun, girmezse rakip potadan uzakta şut attığın için alıyor, git git git git git şut oluyor. Yani normal sezon basketbolunu toplamak lazım. Yani playofflarda tabii ki böyle olmayacak işte. Boston Miami oynarken takımların iyi yönleri, kötü yönleri işte Porzingis'in post-up oyunu, Adebayo'nun pick and roll yönlendirmeleri. İşte efendime söyleyeyim Banker oynadığı zaman Banker o üçlüğün dışında ne kadar yaratabilecek işte. Denver biriyle oynarken Aaron Gordon'ın önemi falan bunlardan bahsedeceğiz ve bunlar önemli olacak playoff anı başladığında. Ama 40. maçtan 70. maça kadar NBA basketbol severleri zulüm ediyor ve açıkçası şu da var. Eskiden hani böyle bir şey olsa ben derdim ki ya bugün uyumayayım akşam. NBA izlemeyeyim. Ne var işte Panathinaikos Asvel maçı var. Hani basketbolumu öyle tatmin edeyim. Abi Panathinaikos da kendi ligden oynuyor ya.
Ya da iyi bir kolej maçı var mesela. Onu
ya da aynen açayım NBA'yi izleyeyim. Tam oh Mart turnuvası varmış. İşte Nevada işte Bir tane siktiri boktan takım. İşte Royal Loyola Chicago maçı. Nevada Loyola Chicago. Loyola Chicago ilk turda basmış birine falan. Hani böyle.
Aynen öyle.
Abi yok yok yok yok. Niye? Beyefendimizin G League Ignite takımında oynuyor topçular. Ve G League, yani NCAA'de de bok yeme var. G League Ignite çıktı diye bunlar da Avrupa'dan 250 bin dolar topçu getiriyorlar. Abi Allah aşkına şeyin neydi o Türk çocuğunu Hüseyin'le oynayan? Adem değil diğeri. Diğeri. O çocuk biliyorsunuz. Yani işte etekle sahneye çıkması gündem oldu diye Bartu Küçük Çağlayan diyeceğim de değil. Çocuğun ismi farklı. Berke Büyük Tuncel. Değil mi?
Bakıyorum abi.
O öyle bir ismi var. İşte biliyorsunuz ya unutmam da şey oldu. Ya bu çocuğun UCLA'de ne işi var abi Allah aşkına ya? UCLA'de ne işi var? Ya Ömer Faruk Yurtse ben o çocuktan çok daha iyi topçuydu. NC State'e gitmişti. NC State'e. Yani bu adamlar para alıp UCLA'de 2-3 sene oynayacak. Abi aday Mara'yı bile o kadar sinirleniyorum ki böyle isim isim düşününce. Ya eskiden kolej oyuncusu kolejde kalırdı. İşte aday Mara gider Unicaja Malaga'da oynardı. Unicaja Malaga anlamlı bir Euroleague takımıydı. Tamam mı? Hani 5 yıl önce 10 yıl önce olsa. İşte ne yapardı? Aday Mara gider bir Sassari deplasmanını kazanırdı. Bir tane Gürcü pivotu duman ederek. Sonra derdik ki aday Mara ne topçu. O hikaye bizi basketbola daha yakın tutardı. Şimdi basketbola yakın tutan hikayene 2 haftadır NBA'de şey konuşuyorlar. Ya Tatum'a MVP ödülü verilebilir mi? İşte verilebilen verilebilir diyor. Tatum'u daha çok sevenler verilir bence diyor. Tatum'u daha az sevenler abi ne alakası var diyor. Bu yani. Şu an basketbol dünyası etrafında dönen tek tartışma bu. Bak hiç başka hiçbir şey yok. Tatum'a MVP verilebilir mi? 2 haftadır gündem bu. Orada mısın?
Buradayım. Devam edeceksin zannettim de.
Yok abi yok ya ben gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum ve böyle konuşmaya başladıkça da Adam Silver'a çok fazla nefret kusuyorum yani.
Ya oyun konusunda %100 katılıyorum. Tek düzelik konusunda %100 katılıyorum. Yani bu sene en çok izlediğim takım OKC aç çıkar zaten. Ya bizim maçta da görüyorsun işte hani bir şey olacak işte bir mola dönüşün bir diyelim ki rakip seri yakaladı. Yani mola dönüşünde bir tane sayı bulduğu zaman takım bir çizgiye gittiği zaman şunu biliyorsun. Ha oradan bir muhtemelen savunmaya yerleştiği için oradan bir stop alacak. Oradan işte geçiş bulacak. Yani rakip savunma tam yerleşmeden ya potaya gidecek ya işte üçlük atacak ya da işte çizgiye gidecek. Oradan bir seri yakalayacak. Rakip yine yarı sahada hücum edecek. Ve bu şekilde bir seri yakalamaya başlayacak. Yani ve tam tersi. Hani rakip seri yakaladığında Thunder işte yarı sahaya hücum edecek. O yüzden çok daha fazla şey olacak. Ve şimdi ben bunu uzun zamandır düşünüyorum. Bunu podcast'te konuşma şeyimiz olmadı da güç dengesinin dağılmış olması da şöyle büyük bir handikapı da beraberinde getiriyor bence takımlarda. Takımlarda çok fazla ya yetenekli ya da yetenekli olduğunu düşünen oyuncular topluluğu içinde olan bir bozuk yapı var. Yani hemen hemen her takımın yapısı bozuk bir yapı abi. Minnesota'nın yapısı bozuk. OKC'nin yapısı genç bir takım ama işte hani işte bozuk diyorsun işte Jaşki diye yer bulamıyorsun falan filan.
Abi çok basit bir şey söyleyeceğim. Boston yapısı bozuk olmayan tek takım 10 galibiyet fark attı herkese.
Mesela. Bucks'ın yani durumu ortada. Ha buyur abi söyle.
Yok yok bir şey demeyeceğim sen devam et.
Yani böyle olduğu zaman da abi hani iş şuna geliyor. Maçlarda inişler çıkışlar aşırı çok fazla oluyor. Yani tabii ki üçlük adedinin artmasıyla birlikte hani İşte %40 ile üçlük atıyorsun. Ama bu aynı zamanda attığın şutların %60'ın da kaçması anlamına geliyor. Yani her 5 şutun ikisi giriyor. Ama üçü de rakibe muhtemelen geçiş olarak dönüyor. Hani kaçan şutlar olduğu için. Ve bu böyle bir çok iniş çıkış doğuruyor işin açığı. Ve dediğim gibi yani yapıların bozuk olmasıyla birlikte oyunda şey de olmuyor. Ya pürüzsüz basketbol izleyemiyorsun. Yani Phoenix formda diyorsun ama Phoenix'in oyunu pürüzsüz değil. Yani Phoenix'in saldırılabilecek çok fazla defosu var. Hem ucunda hem savunmada. İşte Minnesota'nın durumu ortada. Yani çok iyi bir maç oynuyor diyorsun. İnanılmaz savunma yapıyorlar diyorsun. Ama rakip bir onların hücumundaki zayıflıklarına, kötü alışkanlıklarına saldırdığında bir bakmasın 20 top kaybetmişler. 13 tane rakip elden top çalmış mesela. Ve oradan maçı kaybediyor. Ya da işte kazanıyorsa da çok hani ite kaka kazanıyor. Ne bileyim. İşte yine Minnesota örneği vereyim. Yani Towns ben 70 sayı atacağım diye Charlotte maçını kaybettirebiliyor sana. Batı birincisi yani bu takım. Ve o kadar rahatsız edici bir boyutta ki bu. Bence yapı anlamında da bozukluğu olmayan ikinci takım sayabileceğimiz takım yani üst seviyelerde bence şey. 3 takım var bence. Birinci işte Boston, diğeri Denver zaten.
Aynen.
Ben diğer üçüncüsü de yani buraya tek adaydı Clippers bence.
Evet evet o kadar.
Bitti bu kadar yani. Eskiden mesela
açık
hani
açık söyleyeyim ben bu 3 takım haricinde çok da contending takım görmüyorum yani ligde.
Ya işte abi orada da şuna geliyorsun. Yani mesela 20 sene önce oynanan ne bileyim işte Detroit Pistons'ın işte Bad Boys Pistons'ın oyunu çok harikaydı. Onun güzellemesini de yapmıyorum ama abi o takımlarda şunu görüyordun en azından. Yani roller çok net dağıtılmış oluyordu. Ve o takımların karakter, her birinin farklı karakteri vardı. İşte atıyorum yani işte o Detroit Pistons takımına örnek verelim. Hani Chauncey Billups takımın yönlendiricisiydi. Hani atacaksa maçta bir tane, iki tane pull-up üçlük atardı. Onlar bile böyle olan ne yapıyor bu diye bakılırdı yeri geldiğinde. Eleştirilirdi yani. Hani çok atıyor diye. İşte Rip Hamilton o takımın yarı sahadaki hem set hücumunu biraz akışkan hale getiren hem de önemli en önemli skor oyuncusuydu. Tayshaun Prince o takımın en önemli glue guy'ıydı. Rakiplerin oyuncusunu tutardı. İşte iyi reboundçuydu. Açık alan bulduğu zaman potaya giderdi vesaire. İşte iki Wallace'da birisi biraz alan açıyordu. Diğeri acayip çember koyucusu falan. Hani herkesin rolleri çok belliydi ve o rollerin içerisinde yıldız oluyorlardı. İşte Lakers'ın farklı şeyleri vardı vesaire vesaire. Ama abi şey yok işte şimdi. Herkes de bütün takımlarda herkes şut atmalı. Herkes close-out'a saldırabilmeli. Ve herkes belli başlı pozisyonları savunabilmeli. Herkes bunları arıyor. Herkes aynı oyuncuları arıyor. Böyle olduğu zaman herkes aynı oyunu oynamaya başlıyor. Yetenek artı diyoruz. Yeteneğin artma sebeplerinin başına zaten alanın genişlemesi diyor. Hani herkes şut atabildiği için. Bu sefer de şu oluyor. Bazen de bazı oyuncuları hani olduğundan daha da yüksek değer vermeye başlıyoruz. Yani bu adamları yıldız olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında yıldız değiller. Ya da işte oyuncular yıldız olabilir ama işte iki tane max kontrat veriyorsun. Bu sefer üçüncü oyuncu ekleyemiyorsun. Eklesen bile tam yine o şeyi de tutmuyor. İşte Phoenix örneği. Devin Booker, Kevin Durant yani Bradley Beal alıyorsun. Ama hala bu takım bir ton sıkıntısı var yani. Böyle olduğu zaman da ya sürekli yetenek toplamı yüksek ama bozuk yapılar var ligin etrafında. Bu da izlenirliği çok düşürüyor yani. Hakikaten çok rahatsız edici boyutta. Her maç aynı şeyi izliyoruz neredeyse.
Aynen abi aynı şeyi izliyoruz yani. Asıl sıkıntı o zaten. Yani farklı yöntemler olsa okey işte ne bileyim işte pick and roll'u yani bu kadar üçlük atılmıyor olsa zaten farkı belirleyen şey oluyor. İşte pick and roll soldan oynamak işte post oyunda biraz daha şey yapmak. Yok şu an herkes ya abi ya Philadelphia biliyorsun şey üçlük atıyor ya yani Paul Reed üçlük atıyor yani Paul Reed'in niye çıkmaması lazım? İşte yine Philadelphia'dan gideceğim. Ricky Consulted 4 diye bir herif var. İzledin mi hiç?
Yok. Yani abi, dünkü maçı büyük bir bölümü izledim de o çocuğun oynadığı bölümü izlemedim.
Yok zaten Ubre işte KJ Martin sakatlıktan dönünce süreleri iyice kısaldı o çocuğun. Hı-hı. Abi adamın bir tane işi var. Bak bir tane işi var. Hücum ribandına şey giriyor. Tekme tokat giriyor hücum ribandına. Ve şut bulduklarına sallıyor potaya girer girmez. Yani gerçekten şeye döndü olay. Yani uzaktan şut çekiyor takımlar. Yani futbolda gerçekten cezasına yaklaşıp vuruyorlar atak bitiyor en azından. Yani aynen. Gerçekten böyle kötü bir Alman ligine döndü. Kötü bir Alman ligi sezonuna döndü NBA. O yüzden NBA'ye dair böyle sallayalım sonra soruları geçelim. Hani bizim iki haftadır bölüm çekmememizin sebebi bir benim bir hafta sonu Beyrut'ta geçirmiş olmam. İki şu haftalarda izlediğimiz basketboldan hakikaten keyif almıyor olmamız, highlight edecek şey bulmuyor olmamız. Böyle olursa da önümüzdeki hafta birbirimize şey yapacağız. Bu hafta eğer eğlenemezsek maç izlemekten ben eğleneceğimizi umuyorum. İyi maçlar var. Dün gece Phoenix Lakers maçı fena değildi. Golden State Denver maçı fena olmamış. İşte illa bir ara Boston konuşuruz, bir şey yaparız. Dinleyiciler bana şey yapar, nanik çeker falan. Öyle bir halledeceğiz ama şey yani şu an sizden gelen soruları değerlendirmeye şey yaptık, karar verdik bu hafta için.
Aynen öyle. Geçiyor mu sorulara? Tolga'nın sorusu. Rakibinizin başına koç olarak Billups mı istersiniz, Doug Rivers mı? Billups tarihin en kötü koçları sıralamasında kaçıncı sıralarda olur?
Abi Billups hakikaten hiçbir şey yapmıyor ya. Yani full sezon Malcolm Brogdon, DeAndre Ayton, Jeremy Grant, Elfenli Simons, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson bu kötü bir çok kötü, çok kötü bir kadro değil abi o. Hani hiç oyuncu da gelişmiyor elinde bu herifin. Yani Anfernee Simons sadece hiçbir şey katmadı Anfernee Simons'a. Mesela Anfernee Simons sadece yaş aldı Chance Millsaps'ın elinde. Muhtemelen ilk kovulacak hoca olacak yazın. Direkt kovulur. Ve aynı yani Doug Rivers'la aynı seviye bile değil. Doug Rivers maç kazanmayı bilen bir koç yani Doug Rivers. Tamam. Şampiyonluk için 2024 şampiyonluğunu oynarken koçumun Doug Rivers olmasını ister miyim? Bu arada Milwaukee 2024, 2025, 2026 ve 2027 sezonları için kontrat imzaladı Doug Rivers'la. Hani o bilgiyi de not düşelim. 2024 yılında koçumun Doug Rivers olmasını ister miyim contender takımında? Hayır ama Chance Billups yarın gelsin kalsa Ekmas'ı çalıştırsın Yakup 8'i kök yerine ister misin? Ona da hayır. Yani o yüzden bence aralarında bir seviye farkı var. Doug Rivers 75 yılın en iyi 15 koçundan biri seçildi yani. İyi takımlar yönetmiş, bir şeyler kazanabilmiş bir adam. Ama Chance Billups muhtemelen bir daha head coachluk imkanı bulamaz NBA'de.
Ya Rivers konusunda şunu ekleyeceğim sadece. Hı-hı. Ya Doug Rivers bir, en azından bir hani takımda kimlik kazandırabilen bir koç. Yani o Clippers takımlarından biliyoruz, işte kariyerinin başlarındaki o Orlando Magic takımı var. Ve playoff'ta çok fazla başarısızlığı var elbette. Ama en azından düşük bütçeli takımları şey yapabiliyor. O kimlik kazandırabiliyor ve beklentinin üzerine çıkabiliyor.
Yani. Feda sezonu.
Aynen öyle. Yani menemen yedirip yanına playoff yaptırabiliyor. Yani yaptırmıştı var takımlarına. Chauncey Billups'ta da şu var abi. Hani Portland en çok izlediğim takımlardan biri değil. Yalan yok ama izlediğim maçlarda hep şunu görüyorum. Ver topu Simons'a, pull up üçlük atsın. İşte ver topu Jeremy Grant'a, posttan bir ice oynasın. Ver topu DeAndre Ayton'a, işte bir tane pick and roll sonrası yakın orta mesafe, işte serbest atışla boyalı alan sınırlı alan arasındaki bir yerde topla bulursun ve oradan işte dönüp bir yakın orta mesafe atsın. Yani çok şeyler var. Çok aynı şeyler üzerine gidiyor ve bunu yapmak için NBA koçu olmana gerek yok abi. Yani bu zaten bunların bu adamların eline topu versen zaten böyle bir buna benzer bir şey oynarlar. Ve gelişmiyor. Yani Shaedon Sharpe geçen sezonun sonunda bir acaba bir delirtti falan. Ama yok yani. Bir şey göremiyorsun bir. Aa bak şu çocuk da A noktasından B noktasından geldi diyeceğim bir durum yok. İşin şey tarafı da şu. Chauncey Billups hani ya hiçbir şeye dokunmasa bile guard olarak ne bileyim hani oyunculara dokunmasını beklersin. Hani yılların işte All-Star guardı, şampiyon guardı falan diye. Tam aksine onda da hiçbir şey göremiyoruz şu ana kadar.
Abi bir de Billups hem iyi bir yorumcuydu ESPN'de hem de iyi takımlarda iyi yardımcılık yaptı. Yani Chauncey Billups işte Ime Udoka seviyesinde falan gösterilen bir yardımcı koçtu. Hani
hı hı.
Hani büyük hayal kırıklığı yani mesela.
Katılıyorum.
Belki Sam Cassell'in head coachluk yapamamasına neden oldu herif. O kadar kötü head coach oldu ki. İnsanlar Sam Cassell'e bakınca da ya bu adam iyi yardımcı herhalde oradan devam falan diyor yani.
Mustafa'nın soruları var.
Evet. Bu arada eş dost akraba olduk hepimiz. İsimden devam ediyoruz.
Aynen öyle. Selamlar sevgiler. Aleyküm selam. Flagentman liginde GM olmak mı daha zor yoksa NBA'de sürekli şampiyonluk bekleyen bir takıma GM olmak mı? Fed milyonlara Beyrut'ta kaybolduğu hikayeyi anlatabilirse sevinirim. Hikayeyi anlattı da.
Aynen. Hikayeyi anlattı.
Bizim Flagent One ligi de hakikaten hoca kan gövdeyi götürüyor ya.
Ya ben erken koptum ligden, o kötü oldu ya hakikaten. Seneye evet. Kağıt kalem çalışmak lazım yani. Bu hakikaten eğlenceden mahrum kaldım yani. Erken koptum ben.
Baştan abi baştan anonstan kafa gitti vallahi baştan.
Aynen abi gerçekten sıfırdan başlasak. Sıfırdan başlasak şey yapacağım da şu an koptu yani toparlanamıyorum da yapacak bir şey yok. Ama tabii ki yani ama dur şimdi bana sorsan tamam mı hani Fed Flagrant One liginde GM'lik mi daha zor işte mesela ya da Boston Celtics'in GM'i yapsak senin o mu daha zor olur diye sorsan. Muhtemelen Flagrant One liginde yediğim lafın yarısını yemezdim Boston Celtics GM'i olarak. Yani bazen grupta öyle lafları işitiyorum ki. Yani başka oyunlarda domine etmem gerekiyor grubu. Hani çok insan insana söylemez öyle lafları, öyle diyeyim size. Ezeceğim, bulileniyorum sevgili dinleyiciler. Eğer grupta olmayan dinleyiciler şey yapıyorsa beni hırpalıyorlar, öyle diyeyim size.
Geçiyorum.
Geçelim abi.
LeBron seneye olan player option'ını kullanır mı yoksa daha kolay şampiyonu kovalayacağı bir takıma mı gider? Şu ihtiyarın gidebileceği muhtemel takımla da konuşursanız tadından yenmez diye eklemiş. Onun sonunda da diğer sorusuna da sonra geleyim. LeBron konusunda ne düşünüyorsun? Oyuncu opsiyonu kullanır mı, kalır mı, gider mi?
Ya ben LeBron konusunda şey demiştim. Yani gaza gelip geçen haftalarda bence LeBron New York'a gidecek demiştim. Bence gidebilir. Hala Warriors'tan ziyade Knicks şey yapar. Gözüme daha yakın geliyor Warriors'tan ziyade. Ama Warriors ihtimali böyle konuşulmaya başlandı. Özellikle o haberin sızmasından itibaren. Adrian Wojnarowski'nin sızdırdığı deadline'dan hemen sonra deadline'da Warriors LeBron'u katmaya çalıştı kadrosuna haberi. Hani bu arada haberin içi boş. Yani Warriors aramış Pelinka'yı, demiş ki LeBron takası açık mı? Pelinka demiş ki hayır. Aynı şekilde Daryl Morey yapmış bunu. Demiş ki LeBron takası açık mı demiş Daryl Morey. Rob Pelinka'da Embiid takası açık mı diye sormuş. Hani haber bunu içeriyor. LeBron takas görüşmelerinden hani böyle bir görüşme olduğunu ben de ESPN'den öğrendim diyerek bir yalan söyledi. Hani açıkçası ya şu Lakers kadrosunun contender olmayacağı da aşikar. Ne bu sene ne önümüzdeki sene yani. Yok abicim yani. Bu arada şey de onu da söyleyelim, yanlış biliniyor ve Dave McManaman bu konuda gerçekten insanları yalan söylüyor yani. Lakers'ın önümüzdeki yaz takaslanabilir 3 tane piki olmayacak. Çünkü bu seneki piki seçme hakkı o Livonius'ta ve Livonius muhtemelen bu seneki Lakers pikini almayı seçmeyecek draft gecesi. Çünkü LeBron gidebilir ve çok kötü bir draft. Şimdi öyle olduğu zaman önümüzdeki senenin piki Pelicans'ın olacak ve o 2026 pikini de bloklayacak. Yani Dave McManaman'ın ısrarla söylediği bu yaz 3 tane piki var Lakers'ın ve Lakers süperstar peşinde koşacak haberinin içi boş teknik olarak. Toplayacak olursak ben LeBron'un takım değiştireceğini düşünüyorum. Ancak LeBron hani Philadelphia'ya gitmediği müddetçe ki Philadelphia'ya gideceğini de sanmıyorum. Çünkü Philadelphia LeBron James'le çok anti karakter. Hani LeBron James'in karakteriyle Philadelphia şehir karakteri çok birbirine uzak şeyler. İşte Philadelphia hep agresiftir, böyle beklenti içindedir. Biraz beyaz ağırlıklı bir şehir olarak şeydirler yani, tamahkar değildirler. LeBron daha ya kardeşim oynuyoruz işte. Ben LeBron olarak geldim burada oynuyorum, daha ne istiyorsunuz'a bağladı Los Angeles dönemlerinde ki muhtemelen bundan sonra gittiği yerde de niyeti olacaktır. Hani öyle bakınca ben işte ya Warriors ya Knicks'e gidip ligin çevresinde bu iki takımdan birini bir tık daha contender yapmaktan başka bir çerçeveyi değiştireceğini düşünmüyorum LeBron James'in artık.
Wemby ve Holmgren 5 sene içinde oyunun oynanış şeklini gözle görünür şekilde etkiler mi? Diğer sorusu bu.
Ya 5 sene kısa bir süre abi. 5 sene sonra bu iki adam da 23 yaşında olacaklar. Hani beklentileri doğru ayarlamak lazım bence. Ama 26-27 yaşına geldiklerinde yani 2030 civarında ve bambaşka böyle bir manyak oyuncu domine etmiyor olmazsa ligi. Evet, bu iki adamın yetenekleri üzerine lig şekilde ne olabilir? En azından ligin belli bir kısmı. En azından bu iki adamın yapabildiklerini duplicate etmeye çalışan takımlar olacak ligde. Öyle bir form belirleyici olacaklar.
Peki ya konuşmuyoruz da ödülleri sonra hani önümüz hafta falan değiniriz belki ama bu ikisinin şeyini nasıl buluyorsun? Bu sezonki etkilerini nasıl buluyorsun? Ve sen de mesela şu anda bir oylama yapacak olsan kimi yılın çaylağı yaparsın?
Ya Wembanyama'nın son bir aya kadar biliyorsun ben Holmgren kazandı diyordum. Evet. Ama Wembanyama'nın son bir ayı akıl alır gibi değil. Ya Wembanyama, abi Sabonis'e yaptıklarını gördün mü Wembanyama'nın?
Yok abi onu izlemedim.
Abi Allah aşkına bir Sacramento maçını aç izle. Sacramento Spurs maçını. Maç 3 sayıyla falan bitiyor. Sacramento kazanıyor sonunda da. Hı-hı. Abi ya Sabonis tüm lige yedirdiği numaraları deniyor. Wembanyama elinin tersiyle blokluyor. Hani abi ve Sabonis abi bu adam şey değil ki yani. Ne bileyim Julius Randle, ya Julius Randle daha iyi oyuncu olmadı. Ya mesela John Collins değil ki abi bu herif. Hani öyle Jack bir alt seviye oyuncu değil ki.
Sabonis daha mı oyuncu?
Hayır, o seviye aynı seviye hani şey demek ha. Olmadı hani. Sabonis tamam. Randle düşün olmadı hani. Bu adam ben John Collins. Yani Sadık Bey falan değil ki abi bu adam. Bu adam boru gibi NBA All-Star yani. Hani boru gibi NBA All-Star'ı. Bu adamın oyuncusu post-up. Adam post-up tüm hareketlerini diyor. Sağa sola Wembanyama tokat bile atmıyor. Yani sille vuruyor topa. Hani savunmadaki etkisi inanılmaz. Çok sınırlı top almasına rağmen inanılmaz istatistikler yapıyor hücumda. Yani maalesef hani Chet Holmgren daha iyi bir çaylak sezonu oynayamazdı. Bence o da Chet Holmgren de kendisinden en büyük beklentileri de aştı. Ama deveden büyük fil vara döndü olay yani.
Evet. Yok %100 yani, katılıyor. %100 katılıyor.
Ben de yani geçen San Antonio Spurs taraftarı bir arkadaşımın olduğu bir masada ya abi Holmgren bayağı galibiyeti etki etti falan dedim ama o işte Sabonis'e karşı oynadığı maçtan sonra ben de yok ya artık. Çocukluk olur bunda ısrar etmek demek oldu.
Yok bir yerde şey oluyor yani o zaman da yani sanki Holmgren kazanmaya etki ediyor ama sanki Spurs'un kazanmasını biraz da Wembanyama engelliyor gibi bir şey oluşuyor. Çocuğun etrafında bir kadro kurulsa hakikaten çok şey ne kadar büyük bir etki olacağını görüyorsun abi. Ya bir hangi maçtı? Bayağı oldu bir Wizards maçıydı. Wizards deplasmanıydı. Bir de rakibim neydi o hafta? Blok da ortadaydı işte. Yani ekstra bir şey yapayım. Ya geldi bir yer alakasız bir yerden geldi blok yaptı. Ya aklım gitti. Yani ulan hani senin pozisyonu alakan yoktu ya. Sen orada değildin yani. Bir anda geldi turnike blokladı da falan böyle. Hani çok çok özel bir yetenek olduğunu zaten gösteriyor. Özellikle sezonun devamında 5 numaraya geçmiş olması da elbet onun daha az dışarıda oynamak zorunda kalmasına ve daha fazla pota yaklaşmasına yol açtı. Hücumunu da etkiledi olumlu yönde. Lige de alışmaya başladı. Sadece pozisyon değişiminin ben etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama hani çok şey yani hakikaten hani birinci sıradan gitmese neden bu kadar çok yükselildiğinin çok altını doldurdu yani ilk sezondan. Fazlasıyla doldu dendi.
Yani evet bence de öyle.
Çağan sormuş. Bu sorum Fed'e gelsin. Yerel seçimlerde kendisi için mensup olduğu parti ve genel muhalefet açısından dream, iyi, kötü, kabus senaryo nedir?
Ya bu arada mensup olduğu parti demişken ben Türkiye İşçi Partili olduğumu saklamadım hiçbir zaman. Hani, mensup oldu ancak mensup olduğum parti hakkındaki beklentilerimi şey yapayım. Çünkü ben sempatizan değil parti kadrosu olduğum için beklentiyi aşacak ölçüde bilgiye sahibim en azından. O yüzden benim bir şey demem insanlar yani tip böyle bekliyormuş dedirtebilir ancak o yüzden cevap vermeyeceğim o kısma. Muhalefet açısından da açıkçası yani CHP'nin hangi belediyeyi kazandığı umurumda değil gerçekten. Gerçekten umurumda değil. Hani İstanbul'da içten içe Ekrem İmamoğlu kazansın istiyorum. Çünkü hani Murat Kurum çok çirkin suratlı bir adam. Hani umarım 5 yıl boyunca orada burada posterlerde bu adamın suratını görmek zorunda kalmam diye istiyorum. Gerçekten sırf bundan ama yani şey yapacağım İstanbul seçimlerinde oy kullanmayacağım. Zaten şey yapmadım. Alabilirdim almadım. Benim hala ikametgahım Bursa'da. İkametgahım Bursa Yıldırım ilçesinde olduğu için ikisi de herhangi bir yarışa açık olmayan iki nokta olduğu için şey de yapmayacağım. Oy kullanmaya da gitmeyeceğim. Yani yerel seçim ve muhalefetçiyim. O hani ne olsun isterim. İşte hani 1-10-12 civarında sosyalist belediye MEP'in aldıkları dahil işte TKP bir yerleri kazanabilirse o dahil işte tabii ki şeyler de birlikte olmak üzere DEM Parti'nin de alacakları olmak üzere hani yerel seçimden sonraki tek beklentim muhtemelen şey olur yani kayyumların atanmaması olur hani öyle deyince öyle yani yerel seçime dair fazla bir beklentim yok.
Şafali, hocalar selam. Aleykümselam. Topçuluğun nickname'inden kötü topçular ile topçuluğuna göre nickname'i kötü topçuları konuşursanız çok sevinirim.
Abi bu benim topçuluk yani çok güzel şeyler var. Bir kere Time Lord'un adını anmak lazım. Hani bir oyuncunun üstüne yapışmış şey olarak bir lakap nickname. Olarak nickname olarak Time Lord çok başarılı bir lakaptı ve evet, iyi bir lakap ve hani Rob Williams'ın ligde kapladığı alanı büyüten bir isim. O yüzden Time Lord'u anmak lazım. Sende var mı?
Soruyu bitireyim. Onu sonra ben de düşündüm de. Hı-hı. Benim iyi nickname daha kötü topçu Sean Marion, The Matrix. Kötü nickname daha iyi topçu Shaq Diesel. Şimdiden keyifli kayıtlar diye bitirmiş. Sağ olsun. Bence şey ya White Chocolate.
Abi White Chocolate hakikaten Arada bazen işte Jason Williams'ın ismini unutuyorum. White Chocolate geliyor aklıma daha önce.
Yani tamam özel bir topçuymuş da. Hı-hı. Hani nickname'in yarattığı etki kadar diyelim. Topçu da değilmiş yani, onu da söylemek lazım.
Evet, evet. Tabii tabii. O bayağı overrated. Özet şey yaptığımız için, baktığımız için. Aynen. Ben şeyi çok severdim. Zeebo.
Aa.
Zeebo hem çok hani acayip bir hücum ribançısıydı Zach Randolph. Ve hani Zeebo adamın ne yaptığını, hani hangi adamı anlıyordun yani Zeebo derken. Sahada kimin Zeebo olduğu belli oluyordu. O yüzden sevdiğim lakaplardan biri Zeebo'dur yani. Ve Zach Randolph'u aklıma yine Zeebo diye şey yaparım, refere ederim aklıma geldikçe. Başka ne denebilir, ne denebilir? Lakap çok şey de aklıma da gelmiyor esasen şu an. Hemen Google'dan tık tık tık tık en iyi NBA lakapları.
Vallahi öyle. Çünkü şey yani, gecenin 12'si bizim burada. Türkiye'de de saat gece 2. Yani o yüzden.
Grupta güzel şeyler çıkacaktı. Hani grupta güzel laflar çıkacaktı ama podcast'te saklandı. Yani en azından arkadaşlar podcast'i saklayın dedi. Hani belki podcast'ten sonra bir grupta konuşulur ama hani şu an gözümün önüne çok gelmiyor
şey,
benim.
Şey çok böyle David Robinson'ın şey neydi?
Bilmiyorum.
Or general miydi neydi yani?
Ha, Admiral. Amiral Robinson. Şey iyi yani. Yani şeyi söylemek lazım. The Truth Paul Pierce için çok iyi bir, yani çok Paul Pierce'ı aşan bir lakap The Truth. Yani onun çıkış hikayesi de çok eğlenceli bir hikaye. The Truth'un nasıl konduğu ona. Biliyor musun sen onu?
Yok. Yok, onu bilmiyorum.
Lakers maçına çıkıp oluyor Paul Pierce. Ve Shaq maçtan sonra "We can't handle the truth." Hani sahadaki gerçekle başa çıkamadık diyor. Ama işte The Truth orada esasen hani Paul Pierce'la başa çıkamadık anlamına dönüyor. Şey yapılan, highlight edile edile. Öyle. Yani çok da çıkmayacak gibi duruyor bizden lakap.
Matt Banner'ın lakabı Red Mamba'ymış ya.
Şeyin Scarabin'in de öyle değil miydi? Red Mamba onunki de.
Onu bilmiyorum.
Onun da öyle. Şey de en son Davis Bertans'a verdi. Hatta üçünün fotoğrafı var.
Latvian Razor. Şey Laser
adı. Latvian Razor.
Evet, bu şekilde.
Bizim takımdan düşünüyorum. Tabii şey hani Uncle Drew falan, onlar şeyler böyle oyuncuyla beraber şey olmuş ama mesela The Flash, Dwayne Wade aklıma gelen tırt oydu mesela baya. Hani Dwayne Wade'e daha iyi bir lakap bulunabilirdi yani.
Katılıyorum ya. Daha fazla, daha bir farklı bir şey çıkabilirdi yani bence de. Big Ticket'i ne son olarak?
Big Ticket. Yani Garnett'in agresifliğini, yani Big Ticket deyince gözümün önüne daha Tim Duncan geliyor, biliyor musun?
He.
Yani bence Kevin Garnett'i çok şey yapmıyor, doldurmuyor Big Ticket.
Şey çok iyi son olarak, onu söyleyeyim. Evet, onu görmüşüm de. Starbury.
Aa tabii Starbury.
O da işte
hani, değil mi?
O da bir yandan da şey işte topçuluğundan iyi lakap, daha topçuluğundan daha iyi lakap olarak hani onu söyleyebiliriz. Ki hani Stephen Marbury de topçuymuş ama yani biraz işte hani Starbury şeyi alacak kadar değil diyelim ve istersen geçelim.
Geçelim.
Magic Türkiye. Bu isimlerin kariyerlerini bitireceği yüzük sayısını alt üst bahislerinizi şu an bütün paranızı basacak olsanız nasıl alırdınız?
Tamam, şey yapalım, sayalım yani tek tek. Burada 10 tane falan var çünkü.
Curry 4.5.
Şu an 4'te bir tane daha alır mı diye soruyor Curry. Bence almaz. Dur abi, 36 yaşında nereye alacak ya?
Yani ben de alı diyeyim ya. Hadi bakalım.
Böyle Yannis falan indirmesi lazım Warriors'ın.
Kardeşim. Yaşlı kurt, LeBron, Curry ikilisi. Ne diyorsun?
Bakacağız hocam.
Neyse, yok şaka bir yana. Curry alt, LeBron 4.5. O da yine 4 şu anda.
Alt bence de. Alt at.
Doncic 2.5.
Üst. Doncic gider, takasını falan ister. Doncic hani domine edebileceği bir yere gider.
İşte oradaki gerçi 2.5 diyor. Hani 28'de bile kazansa ilk şampiyonluğunu.
Aynen. 6 senesi olacak 2 tane daha kazanmak için.
Olabilir, evet. Hadi üst diyeyim ya. Senin şey lafın çok hoşuma gitmişti. Sağda şey
sağda olduğu her maç oynadığı takım favori olmalı.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yok hiç 2.5.
Bir tane var zaten. Yok hiç daha da oynar ya. takımı etrafındaki takım da Cemal Nuri genç hala. Cemal Nuri daha 27 yaşında.
Hı-hı.
Ama bir tane, bir iki buçuk iyi olmuş yani. Bir tane daha alır da iki tane daha. Yani ha, herkese işte bol dağıtıyoruz gibi duruyor şu an.
İşte orada şeye kalıyorum ben de. Ben üçüncü...
Bir daha bir şey düşün.
Denver'da alabileceğini bir... düşünmüyorum ya, yıldız düşmedi sürece.
Ha, bir de şunu düşün yani, NBA Denver'daki bir franchise'ın bu kadar uzun süre en üstü domine etmesine izin verir mi?
Hmm. Yani Cleveland, gerçi LeBron var tabii de, yani Cleveland domine etti yani.
Üst üst ya.
Ben alt diyeceğim.
Çok dağıttık, farkındayım da.
Yannis 1.5.
30 yaşında Yannis.
Ben ya, ben şöyle düşünüyorum. Milwaukee'de deniz bitti.
Evet. Yani Yannis'in gitmesi lazım artık.
Yani. O yüzden hani Yannis gitmişse belli ki şampiyonluk kazanamamış.
Ve gittiği takım da tüm draft kapitalini çıkacak.
Ya hani hakikaten ama... şey olması lazım böyle hani. Gerçekten hani OKC'ye gitmesi lazım mesela. Zibilyon kadar pick var. Verdiği pickleri yanmayacak. Hem çekirdeği tutacak hem de Yannis gibi adam ekleyecek. Bir takıma, spesifik bir takıma gitmesi lazım.
Ya ama kontratı işte o... imzalamamış olsa bu yaz kontratı. Okey de bir de kontrat da imzaladı bu yaz.
Aynen. O yüzden zaten. Işte, sezon sonunda da bakmazlar yani. Birkaç yıl daha beklerler.
O yüzden alt.
Ben de alt diyorum. Tatum 1.5.
Üst.
Üst. Wemby 1.5.
Üst.
Üst diyelim biz de ona. SC
1.5. Yani üst dedikten sonra Wemby. SC?
Evet. 1.5.
Alt.
Vallahi bence de alt ya. Yani. Bir tane alsa razıyız lan.
SC hocaya biraz abartma işi gelmeye başladı bu arada yani. Onu da söyleyelim.
Embiid 0.5.
Alt.
Embiid konferans finali 0.5. Ne diyorsun?
Bu sene gitti. Yani sakatlığı düşününce. Yani bir kere denk gelir inşallah. Yani.
Haliburton 0.5. Bence bu arada Embiid de alt. Haliburton da alt.
Haliburton alt ya. Haliburton'un en iyi oyuncu olduğu takım şampiyon yapması için etrafında çok iyi tamamlayıcılar olması lazım.
Mitchell 0.5.
Alt ya, Mitchell'da NBA şampiyon, Finals MVP görüyor musun Donovan Mitchell'a baktığında?
Yok da hani başka bir takımda olabilir. İkinci bir oyuncu olarak.
Donovan Mitchell olursa ikinci oyuncu olarak olur. Donovan Mitchell nasıl olabiliyor, şampiyon olur biliyor musun? Mesela Boston bu sene şampiyon olamaz. Sonra Jaylen Brown artık tüm picklerle Donovan Mitchell alır. Tatum'un ikinci oyuncusu olarak alır şampiyonluğu.
Ya da All-In giren başka bir zirve takım olabilir.
İşte All-In zirve takımı, o da çok yan yana denk gelmiyor sevgili Musa.
Mesela Denver.
Kimi çıkacak? Yani tamam, dediğim gibi hani ikinci, hani şey olarak, ikinci oyuncu olarak alır şampiyon olacaksa Donovan Mitchell şey oynadı.
Mesela sence Cemal Murray mi, Donovan Mitchell mı?
Yok hiç için mi şey Murray?
Bence Mitchell yani yok işte oynamaya adapte olur ya.
Yok ya abi, Mitchell'ın bazı şeyleri var, gimmickleri var yani. Peki. Tutmuyorum. Tutmuyorum pek.
Ben Mitchell üst diyeceğim. Hadi bakalım.
Allah Allah.
Alabilir gibi geliyor.
Ya
Banchero.
Neyse, öyle olur. Kim?
Paolo Banchero 0.5.
Uf. Alt.
Bence de. Trey 0.5.
Kim?
Trey Young.
Eksi 1.5 ya. Trey Young. Nereye şampiyon olacak abi?
Bence de. Booker 0.5.
Booker babanın da yaş geliyor ha.
Bence alacak bir tane.
Abi bu sene olamazsa, Durant düşerse Phoenix gitmesi lazım bir yere, ama Booker Amerika'da olduğu için iyi bir şey kurabilir. Üçlü kurabilir kendini. Yani süper takım yapabilir kendine Booker.
Katılıyorum.
Yine de. O yüzden bir belki, evet diyebiliriz belki.
Bence olur ya. Bana öyle geliyor. Hı-hı. Ebu Bekir sormuş. Hangisi yani? Yorumlayana tartışalım. Yayınlar şimdiden. Şimdi bir tane tweet'in ekran görüntüsünü alıp atmış. 30 yaş altı takım ile 30 yaş üstü takım karşılaşıyor. Hı-hı. 30 yaş alt takımın ilk beşi şöyle. Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic.
Hı-hı.
30 yaş üzeri takım, Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant ve Anthony Davis.
Abi üstteki takım, ilk takım daha iyi canım.
İkinci takım daha dengeli ama bence.
Abi ama star power'ı ilk takımın.
Ya şimdi şöyle düşün. ilk takımın üzerine gidebileceğin savunmada hem kimisinin ayaklarına saldırabileceği noktalar var.
Hoca hani... açık konuş. Doncic'i savunmada ele kederler demeye çalışıyor musun, çalışmıyor musun?
Düşünsene, Doncic'i de yok içip bir kengöre soktum. Curry'le, ya Yannis'in mesela birebir savunması o kadar şey değil. Yani bekçilik yaptığı savunma kadar bence o kadar şey birebir savunmacısı değil.
Evet.
Onu bir söylemek lazım. Doncic'in üzerine gidebiliyorsun. SGA mesela LeBron. Bak şimdi şöyle diyeyim. Shai Gilgeous-Alexander şu rakip 5'te kimi savunur?
Curry'i kovalar.
Curry mi kovalar?
Kimi kovalayacak başka?
Geldi LeBron. Hadi bakalım Curry gel bakalım bana perde yap. Ya da Curry LeBron bir kere oynadın.
Allah.
Yani.
Aynısını Curry'e de yapar. Aynısını Curry'e yapar şey. Diğer takım.
Ama oradaki sıkıntı şu abi. Mesela Curry SGA'yı savunuyor diyelim.
Hı hı.
Tabii yapabilir. Pekala bunu yapabilir. Ama ya o diğer 5'teki takımda da bana şey geliyor. Ya bir tane top var. Ve hani kararı Doncic'e mi aldıracaksın? Yokic'e mi aldıracaksın? Bu adamlar yanına SGA'nin hani oyun şeyi ritmi tamamen değişecek. Tatum o kadar top almayacak. Hani Yannis'e nasıl bir şey bileceksin? Mesela şöyle düşünüyorum biraz da. Bak Jokic'in karşısında AD'yi verdin tamam mı?
Okey.
Jokic atar. Atamaz. O ayrı bir konu. Ama en azından diyorsun ki ya Davis belli ölçüde savunabilir.
Yannis kim küçük?
Abi Yannis'e verdin mi kavayı? 2019'da olduğu gibi.
Tatum kim küçük o zaman?
KD'yi verdik.
Abi yani
ya da şöyle yaptım. Lebron'u Yannis'in üzerine attım.
KD'nin Tatum'u tutma deneyimleri 50-60 falan bitiyor hoca. Hani o tutma işi pek öyle olmuyor. Onu söyleyeyim de.
LeBron da şey tutsun. LeBron da Yannis tutsun. Bir kafa karıştırır en azından. Yannis duvarını alırsın.
Şöyle bir şey diyeceğim. Hani bu bir faktör olarak ekleyebiliriz. 30 yaş üstü takım böyle bir maçı o kadar kasar ki kenarda Doncic ile Jokic birbirine sarılıp gülerken LeBron potaya smaçlamaya falan çalışır birilerini.
Yani.
Hani o yüzden böyle bir maç olsa, gerçek bir maç olsa yaşlı takımın daha kasacağına ve bunu bir daha onur meselesi haline getireceğine eminim.
Ve 35 alt takımın savunmasında da işlenebilir taraf bence daha fazla. Yani Curry'i takip etmek bir mesele. Mesele en basitinden. Ne bileyim hani yok için yavaş ayaklarına saldırabiliyorsun. Hani SGA'nin üzerine ne mi Kawhi gidebilir. Yani LeBron gidebilir. Hani var şeyleri. Alanları var. Yani Doncic'in üzerine gidebiliyorsun vesaire. O yüzden bence genç takımın bir playoff serisi olsa belki genç takımı öne alabilirim. Hani bazı şeyleri çözebilirler diye. Ama tek maç özelinde oynayacaksak bence alt sıradaki takım daha şey yapabilir.
Ben de aynı şekilde.
Daha çabuk bazı şeyleri hani daha net bir planla sahaya çıkabilir böyle diyeyim ben. Kim karar verecek belli. İşte kim pozisyon hangi nerede o spacing'i sağlayacak belli. Roller daha çabuk oturabilir gibi geliyor bana. Yani ilk o genç takımın kilometre yapması lazım.
Katılıyorum.
Air Canada. Selamlar. Aleykümselam. Umarım podcast'e girmeden yetişebilmişimdir.
Bu soruyu
olduğumuza göre yetişebildin abi. Şu an Adam Silver yerinde siz geçecek olsanız neler değiştirdiniz? Bir de yeni gelen CBA ile eriyecek orta düzeydeki NBA kontratları ileride oyuncular için ne gibi sorunlar oluşturabilir?
Yani ne gibi sorunlar oluşturabilir? Öncelikle çok takaslanacaklar birbirleri yerine. Yani takımına uymayan rol oyuncuları birçok takım gezecekler yol bulana kadar. O kötü olacak yani. Çünkü en üst seviye oyuncular nerede oynayacaklarını bayağı haritadan seçebiliyorken onun bir alt seviyesi oyuncular nerede oynayacaklarını hiç seçemiyor olacaklar. O hani bu sosyalist yapı NBA'ye dair tırnak içinde şey yaparak söylüyorum, tiye alarak söylüyorum. Hani büyük bir arıza. Adam Silver'ın yerinde olsam neyi değiştirdim? Bir hakemlere şu zırt pıt şu düdüğü çalmayın derdim. İlk hani direkt bir MHK toplantısıyla beyler bu düdük işini bir %25 azaltalım derdim. Direkt yani. Sonra two-way oyuncu kontratını kaldırırdım. Kesinlikle. G-League'i küçültürdüm. Yani en azından G-League kontratı sayısını düşürdüm. Yani G-League takımlarında 7 oyuncu olsun. Yani 9 oyuncu olsun. 10 oyuncu olsun. 12 olmasın yani. O ikişer oyuncu Avrupa'da kariyerine başlasın bir şekilde. O yüzden G-League ve two-way'i küçültürdüm. G-League'i olabildiğince küçültürdüm. O two-way takımını kesinlikle şey yapardım. NCAA ile bir anlaşma içine girerdim. Hani bu oyuncuların NCAA'de daha fazla vakit geçirebilmesi için. Lige giriş yaşını 18'den en az 19'a bana kalsa 20'ye çıkarırdım. Avrupa basketbolunu Avrupa'da daha çok maç yaparak ve daha izlenebilir maçlar yaparak. Hani Paris'teki 200 dolara izlenen NBA maçı şaklabanlığı yerine gerçekten işte bir şey turunda. Nasıl olsa bu takımlar beyzbol turu oynuyorlar artık. Gönder Boston'la New York'u. Zaten bu takımlar bir karşılıklı 4 maç yapıyorlar. Birini salı günü Berlin'de oynasınlar. Diğerini perşembe günü Paris'te oynasınlar. Maçların bileti 20-30 euro olsun. Yani bu Avrupa basketboluna da katma değerdir yani nihayetinde. Avrupa'da çünkü basketbol çok küçülüyor ve Avrupa şu an en büyük oyuncu kaynağı NBA'in ve Avrupa'da basketbol küçüldükçe bu kaynaktan mahrum kalacak. Bu yetenek havuzundan mahrum kalacak NBA. Hani bunu toplamaya işler yapardım ama ilk yapacağım şey yani ilk bir saat içinde MYK'yı toplantıya alır. Abi bu düdük işini %25 en az %25 azaltacağız derdim.
Sorular bitti.
Ha bitti. Tamam. Bir saat 15-20 dakika.
Gayet iyi. Gayet iyi.
Gayet iyi. Önümüzdeki hafta daha hazırlıklı olacağımız hiç değilse şey yapacağız. Yani birbirimize soru hazırlayacağız. Geçen yıl yapmıştık.
Ben seyahate çıkarım.
Hiçbir şey bulamıyor. Sör Hoca Ekvador tatilinde. Yeni Preciado'lar peşinde.
Abi o neydi ya? O çocuğu dava edeceğim ya.
Ne top oynadı ya? Abi bizim de yani sağ bekimizde Kaan Ayhan oynuyor ya. Yani Kaan Ayhan yine bu arada çok iyi oynuyor. Hani o da şey hani Kaan Ayhan'ı ezmek için değil de öyle fırfır öne giden. Bugün Derik Köln'de top oynadı ya.
Hani. Hoca yedirdi ama ya.
Ne?
Hoca yedirdi ama. Mustera da sayesinde golü de yedi yani Köln'de.
Ya ikinci defa oynadığın takımda o noktayı tutamamış olabilirsin. Ona bir şey demiyorum ama acayip fileli yani. Acayip gidiyor ileri. Derik Köln'de belli ki hani bu ligde iz bırakacak yani.
Hı-hı.
Hala Alex Telles'in çok sevildiği bir şey bulası. Yani bok gibi oynamıştı Galatasaray'da Alex Telles. Alex Telles'in şu bugünkü Derik Köln maçı gibi maçı yoktu Galatasaray'ın neredeyse ya. Neyse Sör Hoca.
Hocam kapatalım.
Tamamdır.
Dinleyen herkese de teşekkürler. 1,5 saate yaklaştığımız şu bölümde yine
Maşallah yine.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.